Ayrım 16.
8. İlk görünüş. 2 Haziran 1921'de bir hasta bakıcı üniformasıyla Eskişehir istasyonundan Hilali Ahmer Hastanesi'ne yürüdüm. Yanımda ne Fatih ne yoldaş vardı. Fatihsiz pekala yapabiliyordum ama yoldaşsız yaşamak bana çok güç geliyordu. Aynı zamanda zihnim Kaymakam Nazım'ın durumuyla meşguldü. Hastanenin başhekimi Doktor Şemsettin eski bir tanıdıktı. İnönü Savaşı'nda yaralanan müşterek dostlarımız olduğunu söyledi. Zavallı bir zaman iki hasta bakıcıyla kalmıştı. Haziran gününün sıcağı odayı yakıyordu. Bana çay verdiler. Fakat zihnim hasta bakıcının büyüğüyle meşguldü. Derhal onu Anadolu'ya ait romanımın kahramanı yapmaya karar verdim. Kendine mahsus hususiyetleri vardı. Ameliyat masalarının başında durdu ve hastalara yardım ettiği zaman adeta onlara hayat verirdi. Uzun boylu, zümrüt gibi yeşil gözlü, siyah kirpikli, fil dişi gibi beyaz tenliydi. Ancak sıcak iklimlerde görünen kırmızı karanfil gibi dudakları vardı. Odadan çıktıktan sonra Doktor Şemsettin'e onu yeni bir romana kahraman yapacağımı, adını Ayşe koyacağımı söyledim. Doktor gülerek erkek kahramanı kim olacağını sordu, henüz bilmiyordum. Kumandanlardan biri İstanbullu bir genç, belki de Mehmet Çavuş olabilirdi. Fakat kararımı vermiş değildim. Mama Tadiya'nın kuş tüyü yatağına çekildiğim zaman uyumadan önce bunu düşünüyordum. Fakat Eskişehir'deki vazifem zihnimi o kadar meşgul etti ki Ankara'ya dönünceye kadar bir karara varamadım. Ankara'da derhal romana başladım. Hastane yaralılarla doluydu. Ben 30 hasta yatan en büyük koğuşa bakıyordum. Başhemşire çok tecrübeliydi. Aynı zamanda bir sürü yeni hasta bakıcı kadın da tedarik ettiler. Hepsi genç, güçlü, kuvvetliydi ama tecrübeleri yoktu. Mütemadiyen fingirdeyip duruyorlardı. Biraz hastaya bakmayı bilen benden başka Mehmet Çavuş vardı ki o 200 hasta bakıcıya bedeldi. Kolunun biri yaralanmış ve tüfek kullanamayacak hale gelmiş olduğu için ordu onu hastaneye vermişti. Daima beyaz başlığı ve önlüğü ile eli yüzü henüz yıkanmış gibi görünen o temiz haliyle insan onu görünce içi dışı beyaz bir adam derdi. O 200 yatağa nezaret ediyordu. Erkek yardımcıları pek beceriksizdiler. En muhtaç olduğum zamanlar daima benim koğuşuma gelir, yatakta mütemadiyen ölenlerin en kocamanını bir tüy gibi kaldırır götürürdü. Doktorların arasında dikkatimi çeken cerrah Cemil Bey'dir. İnsanı hayrete düşüren bir adamdı. Bir günde 83 kol bacak kestiğini bilirim. Bununla beraber bir ana gibi hastalara hitap ederdi. Adeta bir evliyayı hatırlatırdı. 9 Haziran'dan önceki hastalarımın arasında pek hoşuma giden Abbas adında biri vardı. Başı ve ayakları yaralıydı. Ölümle mücadele ediyordu. Koğuşun adeta dev kadar cüsseli hastasıydı. Aklı başındayken gayet sakindi fakat dalgınlık başlayınca korkunç bir şekilde inler tuhaf tuhaf konuşurdu. Yanına gider gitmez elimi yakalar gözlerini açar ve mırıldanırdı. Hatçe, Hatçe. Adeta Hatçe denilen o meçhul kadından yaşayamadığı için af diler gibiydi. Hatçe kardeşi miydi, karısı mıydı, kızı mıydı bilmiyorum. Fakat Hatçe'yi o cehennem günlerinde yalnız bırakıp ölmekten azap duyuyordu. Ben Abbas yolcu değil dediğim zaman Abbas yolcu değil diye cevap verirdi. Kader o kadar garip bir şeydir ki bu adamı Anadolu yaylalarında Sakarya Savaş Meydanı'nda bir daha görmüştüm. Beni Sakarya'da at üstünde gördüğü zaman gözleri Abbas yolcu değil, Abbas yolcu değil der gibiydi. 7 Haziran saat 5'te doktorun odasına bir fincan çay içmeye gitmiştim. Orada İstanbul gazeteleri vardı. Birinde bir alimin ölümü başlığı gözüme çarptı okudum. Salih Zeki Bey'in ölümünü yazıyordu. İçimden Atlantik'i ruhumla geçip çocuklarıma ben daha yaşıyorum demek geldi. Ben eski günlerin hatıralarına dalmışken Doktor Şemsettin çay soğuyor hemşire dedi. 7 ve 8 Haziran'a kadar Mama Tadiya'nın odasında yatmadan kitap okur şamdanı söndürmezdim. Sokaklarda ses seda yoktu. Haziran'ın 9. günü hastane tıklım tıklım olmuştu. Artık her odayı bir koğuş haline sokmaya mecbur kalmıştık. Yunanlar büyük taarruza başlamış 100.000 kişilik bir ordu ve kudretli bir topçu alayıyla harekete geçmişlerdi. Türk kuvvetlerinin merkezi Karacabey'di. Zihnim savaşla hiç meşgul olmuyordu. Kendimi ve kafamı hep hastalarıma vermiştim. Ne kadarını soydum, çamurlu yüzlerini hatta vücutlarını silip yatırdım. İniltiler ortalığı kaplardı. Bana bütün Türkiye bir hastane olmuş gibi gelirdi. Hastalar arasında en çok dünyadan haber isteyen Nazım'ın fırkasından iki bacağı yaralı bir çavuştu. Yüzü hakikaten bir Türk çavuşunun manasını taşırdı. Çok az konuşur bir adamdı. Sorduğunuz suallere cevap verecek kudreti yoktu. Sade bir gün limon dedi. Bir limonata yapıp içirmeye çalışırken başı kolumun üzerine düştü. Yatırdım. Siz Mustafa Çavuş'u çağırınız dedi. Aman bacaklarımı biraz rahat ettirin diye ilave etti. Başımı döndüğüm zaman Mustafa Çavuş yandaki yataktan bir ölüyü kaldırıyordu. Yaralılardan birinin yatağına sığmayacak kadar uzun boylu kocaman bir çavuş olduğunu hatırlarım. Karnından yaralıydı. Doktorun hiç ümidi kalmamıştı. Fakat bu kadar iri bir adamın ölmesine insan inanmak istemiyordu. Ona kaşıkla süt vermeye çalışırken Nazım'ın çavuşu yavaşça dedi ki, ''Biz onunla beraber savaştık. Bir arslandır. Bir kadının elinden kaşıkla süt içmesi ne tuhaf.'' Ertesi gün koğuştan çıkarken sofanın sedyelerle dolu olduğunu gördüm. Her yer tıklım tıklım dolmuştu. Kımıldanacak yer kalmamıştı. Kimse, hatta hasta bakıcılar bile gülmüyordu. Ameliyat masası kan içindeydi. Herkes susmuştu. Bakıyorsunuz genç bir zabit iki yaralının elini yakalamış çocuk gibi ağlıyor. Büyük bir sedyenin içinde koskocaman bir adam. Ben yaşamak istemiyorum, ölmek istiyorum. O öldü, kumandanım öldü diye söylenip ağlıyor. İntikamını alacağız sözleriyle o parça parça kasap dükkanındaymış gibi duran insanların arasında garip görünüyordu. İşte savaş denilen kanlı ziyafetin burası mutfağı. Orada insan parçaları gelip geçiyor, savaş büyük isimler yapıyor, siyaset adamlarının, kumandanlarının heykelleri yapılıyor, halk onlara tapıyor. Halbuki burada iki dakikada gelip geçen büyük ruhları kimse ne biliyor ne anıyor. Doktor Şemsettin bana koğuşa 8 yatak daha soktuk dedi. Kapıya dayanmış bir binbaşı baygın bir halde duruyordu. 24 saat yemek yemedin. Aman bana bir fincan çay diyordu. Gittim ona çay getirdim. Bir başkasına daha çay vermek isterken ayağımın altında bir sedye daha belirdi. Yüzünün yarısı sarılı, kafası kan içinde, üstü başı parça parça, çamur içinde bir adam. Sakin gözlerle bakıp aman bana bir sigara diyor. Sigarayı dudakları arasına sıkıştırdım, yaktım. Dumanını savururken kime benzediğini düşünüyordum. Benim koğuşa sıkıştırdıklarımın birincisi buydu. Durmadan her şeye, herkese küfrediyordu. Ötekilerse sedyelerde ağlıyorlardı. Nazım için ağlıyorlardı. Nazım da kalbine saplanan bir kurşunla bu dünyadan göçmüştü. Saat 4:30'da Madame Tadia'ya gittiğim zaman iki kişinin beni beklediğini söylediler. Birisi Ruşen Eşref, diğeri Yusuf Akçura'ydı. Akçura tabii ihtiyat zabitiydi. Yani yedek subaydı. İkisi de İsmet Paşa'nın çok üzgün bir vaziyette olduğunu söyledikten sonra bana da kendisini gidip ziyaret etmemi tavsiye ettiler. Ricatin başlangıcında, yani geri çekilmenin başlangıcında Karacabey'de İsmet Paşa'nın karargahına gittim. Bu çekilişin bizi nerelere kadar götüreceğini bilmiyorduk. Artık kader denilen kudret tamamen millete dönmüş, fertlerin hiç ehemmiyeti kalmamıştı. Beni İsmet Paşa karargahında binbaşı Tevfik karşıladı. Vaziyetin çok ciddi olduğunu ve Nazım'ın nasıl öldüğünü anlatmaya başladı. Nazım'ın ne zaman şehit olduğunu sorduğum zaman dedi ki, dün sipere neferlerle birlikte girmiş, orada dövüşmüştü. Oraya girmeden yarım saat önce bana telefon etti, paşanın üzülmemesini söyledi. Ben siperlere gidiyorum, dövüşeceğim dedi. Fakat paşa çok üzüldü. Nazım'ın göğsünü kurşuna açtığını söylüyorlar. O anda Nazım'ın o alaycı gülümsemesiyle bütün zabitleri kes dediğini işitir gibiydim. O kesilenlerden bir tanesi şimdi kendisiydi. İsmet Paşa'nın odası Anadolu'nun alçak tavanlı iki küçük pencereli odalarından biriydi. Eşyası bir portatif karyola, bir tahta masa, bir tek sandalyeden ibaretti. Paşa bir nefer gibi giyinmişti. Bu sadelik bu eşyalara çok uymuştu. Fakat kendisi çok üzgündü. Çünkü çekilme emrini vermek zorunda kalmıştı. Ona karşı o zaman duyduğum saygı ve teessürü ifade etmek çok güçtü. Ordunun insanüstü gayret ve kahramanlığının herhangi bir zaferden daha büyük olduğunu söylemeye çalıştım. Fakat dünya eğer savaş zaferle bitmezse hiçbir fedakarlığı dikkate almaz. İsmet Paşa da bunu ifade etti. Fakat bu gibi fedakarlıkları yapanlar ölmez bir eser bırakırlar. Beni yemeğe alıkoydu. Odanın önündeki bahçeye bakarak yemek yedik. Ben giderken Mustafa Kemal Paşa'nın da geleceğini söyledi. Eskişehir'e girerken artık çekilme tahakkuk etmişti, yani gerçekleşmişti. İsmet Paşa'nın kendisi bu çekilmenin selametle yapılmasını sağlamak için belki arkada kalacaktı. O anda duyduğum teessürü ve savaşa karşı nefreti hiç unutmayacağım. Fakat biz savaş yapmaya mecburduk. Çünkü düşmanlar evlerimize kadar gelmiş, savaş istesek de istemesek de yurdumuzu yakıp yıkacaklardı. Niçin? Çünkü bir veya birkaç siyaset adamı yakın doğunun haritasını değiştirmek hevesine düşmüşlerdi. Yunanlar da kazanç ve zafer hırsına düşmüşlerdi. Fakat onlar da bunun neye mal olacağını görüyorlardı. Gerçi henüz zafere kavuşmamışlardı. İşin sonu da gelmiş değildi. Nihayet hastaneye geldim. Hep gözümün önünde savaş ziyafetinin bulaşıklarıyla dolu hastane denilen mutfak beliriyordu. Zavallı Türkler, zavallı Yunanlılar, zavallı dünya. Ertesi sabah yine çok acı, çok hareketli oldu. Ölüm halinde olan bu zavallı yaralılar şuurlarının altında ailelerini ve yurtlarını kurtarmak için döktükleri kanın beyhude olduğunu hissediyorlardı. Allah'ım bu ne zaman bitecekti? Yatağın içinde oturup durmadan küfür eden Nazım'ın genç zabiti bana biraz kuvvet verdi. Yalnız sol eli kımıldamakla beraber hayatta kalmış olduğu için özür dileyecek vaziyette değildi. En çok sevdiği kumandanı Nazım ölmüştü. Kafası şimdi neferleriyle meşguldü. Hastanenin emir erini içeriye sokmamasına durmadan isyan edip söyleniyordu. Bana pencereden bak herif orada sokakta ne yapıyor diye sordu. Ben kendisine lazım olan şeyleri getirteceğimi söylediğim zaman bir şey istemedi. Ne hastane ne hasta bakıcı istiyordu. Yalnız emir erini istiyor, vahşi bir şekilde ölüme giden kumandanına da küfür ediyordu. Öğleden sonra askeri hastanenin doktoru geldi. Hastaları kaldırmakta olduklarını söyledi ve Nazım'ı görüp görmek istemediğimi sordu. Onu Ankara'ya götürecekler ve askeri merasimle kaldıracaklardı. Şimdi doktorun önümüzdeki camlı kapıya neden bu kadar hayretle baktığını ve niçin hastaneyi ziyarete geldiğini sezdim. Ben onun daha önce içeriye girmesini söyledim. Ben kapıda bekleyecektim. Kapıyı itip ayaklarının ucuna basa basa içeriye girdi. Mini mini bir bölmede üzerinde büyük bir bayrak örtülü olan Nazım yatıyordu. Bayrağı kaldırdığını gördüm. 2 dakika bekledikten sonra örttüğünü farz ederek yüzümü çevirdim. O yatağın üzerine eğilmiş kumandanı öperek veda ediyordu. Sonra bayrağı tekrar örterek dışarı çıktı. Evet, bu Nazım'dı. Ben içeriye girince bir an bayrağı kaldırıp kaldırmamakla tereddüt ettim. Nihayet kaldırdım. İşte Nazım. Başı yüksek yastıklara konmuş topçu üniformasıyla yatıyordu. Elleri göğsü üzerinde kavuşmuştu. Başında mavi tepeli kahverengi kalpağı vardı. Ne garip. Toprağa dönecek olan bu ölümlü cesedin içinde Nazım'ın ruhu bir zaman yaşamıştı. Ela gözleri açıktı. Her zamanki ifadesini taşıyordu. Dünyanın bir melodram olduğunu ifade eden gülümsemesiyle bütün zabitleri kesler gibiydi. Acaba fert olarak devam ruh için var mıydı? Bilmiyorum. Fakat o gülümseme yüzü toprak oluncaya kadar devam edecekti. Önce ellerine baktım. Herhangi çilli bir çocuk eli, uyuyan bir çocuk gibi göğsünün üstünde. Bu ellerin kurşunla oynamış olduğunu düşündüm. Elimi elinin üstüne koyarak bir kardeşle veda eder gibi vedalaştım ve bayrağı üzerine çektim. Sonra yalnız kalmak ve hava almak istediğimden dışarı çıktım. Sokaklarda hayat kaynaşıyordu. Askerlerden başka öküz arabaları eşyalarla dolu, üzerlerinde gözleri korku içinde oturtulmuş çocuklar. Kadınlar öküzleri çekiyorlar. Bir insan seli akıp gidiyor. Eskişehir'den çekilmek emri artık verilmişti. Madame Tadya'nın otelindeki odama gider gitmez bana karargâhtan bir haber geldi. Mustafa Kemal Paşa benim için vagonunda bir kompartıman ayırtmış olduğunu ve saat 9:30'da hareket edeceklerini yazıyordu. Teşekkür ettim. Orada bulunacağımı söyledim. Mektubu getiren nefer ayrıldıktan sonra şiddetli bir infilakla bütün camlar kırılmaya başladı. Her yerden ateş ediliyor, sokaklarda ayak sesleri işitiliyordu. Sanki Yunan ordusu girmişti yahut da yeni bir ihtilal başlamıştı. Aşağıya indim, Madame Tadya'yı gördüm. O bana evin arka taraflarına Yunan uçaklarının bomba attıklarını söyledi. En büyük endişem istasyonda trene konmak üzere götürülen sedyelerin bir zarara uğramış olmalarıydı. Ondan sonraki birkaç saat esnasında havaya aksetmiş olan yenilmenin acısı son derecesini bulmuştu. Hava hücumundan yaralanan 12 kişiyi getirdiler. Ben hastaneye koştum. Bunların birkaçı çocuktu. Acıdan bağırıyorlardı. Hastanede trene konulacak olanların hepsini hazırladık. Kımıldamaları mümkün olmayanları bir Türk ve bir Musevi doktorun eline bıraktık. Genç hasta bakıcılar isteri halindeydiler. Hepsinin başı elleri arasında kapılara dayanmışlar, ağlaşıp duruyorlardı. Doktor Murat artık yapılacak bir şey kalmadığını söyledikten sonra yemek yememiz gerektiğini bildirdi. Bahçedeki birkaç çadırın altında bir sürü ölü ayağı görünüyordu. Gökte parlayan sarı bir ay ışığında yıllarca taşlar üzerinde sürtülmüş olan paramparça ayakkabılar. Bahçenin bir tarafındaki sofraya oturduk. Kızarmış köfte vardı. Fakat hiçbirimiz bir şey yiyemiyorduk. Doktor Cemil Bitkin durmadan sigara içiyordu. Doktor Murat bana kendisinin kamyonetinde bir yer teklif etti. Gece 3'te hareket edeceklerdi. Daha erken ve rahat bir kompartımanda gitmeye söz vermiş olmam beni adeta utandırdı. Hastaneye girer girmez Mustafa Çavuş'un başı beyaz sargılı, aklını kaybetmiş gibi çırpınan bir hasta ile uğraştığını gördüm. Hasta hıçkıra hıçkıra ağlıyor. "Allah aşkına ayağınızın altını öpeyim, beni Ankara'daki köyüme götürün," diye yalvarıyordu. Bir başka sedyede bir adam yüzü koyun yatmıştı. Ben ona biraz yiyecek vermeye ve birkaç saat sonra Polatlı'ya gideceklerini söyleyerek teselliye çalıştım. Hepsi kadın hasta bakıcıları olan bir hastaneye gönderilmelerini istiyorlardı. Birer birer bana köylerin adını söylediler, çocuklarını anlattılar. Biraz ilerleyince Mustafa Çavuş'un başka bir sedyeye eğilmiş olduğunu gördüm. Sedyedeki "onu çağırın bana," diyordu. Mustafa Çavuş gülümseyerek bana baktı. "İşte geliyor," dedi. Sedyenin yanına gittiğim zaman benim avucum kadar küçük yüzlü, ancak 7 yaşlarında bir küçük oğlan çocuğun yattığını gördüm. "Neredensin yavrum?" diye sorunca, "Hanım teyze, beni askeri hastanede ameliyat ettiler, sonra buraya geldim. Annem Bilecik'te, babamın adı Ali'dir, Mızıkada'dır. Onu bana bulun," dedi. Dudakları titriyor fakat ağlamamaya çalışıyordu. Başhemşireye müracaat ederek bu çocuğu babası gelinceye kadar yanında tutmasını rica ettim. O da sedyeyi odasına aldı. Saat 10.30'da tren hala istasyondaydı. Kadınlar kamyonların üzerinde çocuklarını emziriyorlardı. Etrafları eşya ve çocukla doluydu. Hepsinin elinde bir tava bulunduğunu gördüm. Ömrümde insanların bu kadar tava kullandıklarını ilk defa görüyordum. Mustafa Kemal Paşa sapsarı platformda askerlerle konuşuyordu. Hepsi sakindi. Karşılarında kadınlar. Bu kadınların gözleri çok acı bir şekilde askerlere çevrilmişti. Tren düdüğünü çaldı. Karanlıkta harekete başlayınca Anadolu'nun bir başka perdesinin kapanmış olduğunu hissettim. 3. Bölüm. Onlar, Yunanlar, zafer ve megalo idea için dövüştüler. Fakat Türkler ocaklarını ve yurtlarını korumak için savaştılar. A. H. Leibayer. 9. Cepheye nasıl katıldım? Ankara'da Doktor Adnan bana Nasuhçal'dan geldiler. Tabii Fevzi Paşa'nın dediği gibi bu adamın anlayışı adeta sihirli. Yeni durumu nasıl gördüğünü sorduğum zaman Fevzi Paşa'nın gayet iyimser olduğunu, Sakarya'nın doğusunda onları yeneceğiz dediğini söyledi. Bu konuşma vadideki evimize giderken oldu. Karargâhta tek heyecanlı ve ümitli insan Fevzi Paşa'ydı. Askerler bir şey söylemiyorlardı. Yüzleri keder içindeydi. Büyük Millet Meclisi durumu vatansever bir hisle telakki ediyor, Mustafa Kemal Paşa'yı başkumandan yapmayı düşünüyordu. Ona karşı büyük bir güven vardı. Bütün memleket yeis ve heyecan içindeydi. Mustafa Kemal Paşa'nın kumandayı almasını bekliyordu. Fakat kendisi bir şey söylemiyordu. Eskişehir'den döndükten 2 gün sonra karargâhta Doktor Adnan'la yemek yedikten sonra odamda 1 saat kadar çalıştım. Sonra eve gitmek için onu aradım. Sesini duyduğum bir odaya girdiğim vakit Mustafa Kemal Paşa ile konuştuğunu gördüm. İkisi de odanın ortasında ayakta duruyordu. Paşa'nın yüzü sapsarıydı. İç ayaklanmaların en kötü günlerindeki kadar endişe içindeydi. Evet, Türk milletinin bütün acısı o yüzde toplanmış gibiydi. İçeriye girdim, el sıkıştıktan sonra bu durumdan ne kadar müteessir, yani üzgün olduğumu söyledim. Bana bir fincan kahve içip Eskişehir'de dövüşen İsmet Paşa'dan gelecek haberleri beklememi söyledi. Oturdum, nihayet neticeyi öğrendik. Yakup Kadri de bizimle beraber karargâhta durdu. Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri durmadan haber getirirken Mustafa Kemal Paşa hepsine sövüyordu. Nihayet sabah oldu. Mustafa Kemal Paşa, "İsmet Eskişehir Savaşı'nı kaybetti. Haydi bir fincan kahve daha içelim," dedi. Doktor Adnan biraz odadan kaybolduktan sonra geri döndüğü zaman daima kötümser görünen yüzü gülüyor ve sevinçli görünüyordu. Mustafa Kemal Paşa, "Neredeydin Adnan?" diye sordu. O da Fevzi Paşa ile konuştuğunu, onun çok iyimser olduğunu, Yunanları yeneceğimizi söylediğini ifade etti. Mustafa Kemal Paşa da güldü ve Fevzi Paşa ile epeyce alay etti. Ama yine de memnun görünüyordu. Çünkü böyle anlarda o da fala ve rüyaya çok inanırdı. Ondan sonra korkulu rüya gibi korkulu 2 hafta geçti. Ankaralılar bir şey söylemiyorlarsa da adeta Yunanları siz başımıza getirdiniz der gibiydiler. Her akşam Kalaban'ın önündeki harman yerinden geçerken atımın etrafını köylüler alır bana, "Ne haber?" diye sorarlardı. Bütün harmandakiler durur haber beklerlerdi. Yusuf Akçura Bey cepheden birkaç günlük izinle yanımıza geldi. Cephe karargahındaki işleri görecek yeter derecede adam olmadığından şikayet etti. Okur yazar bir adamın ne kadar lazım olduğunu ve münevverlerin vazife almak zamanı geldiğini söyledi. Akçura'nın bu sözleri beni bütün gece uyutmadı. 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Paşa başkumandan, yani bir nevi bütün kudrete sahip bir askeri diktatör olarak Büyük Millet Meclisi tarafından seçildi. Yani meclis kendi elindeki bütün kudreti Mustafa Kemal Paşa'ya veriyordu. Fakat bunu yalnız 3 aya inhisar ettiriyor, yani sınırlıyor, her 3 ay sonunda tekrar bir seçim yapacağını ilan ediyordu. Mustafa Kemal Paşa askeri bir kabine kurdu. İçlerinde Diyarbakırlı Kazım Paşa ile Miralay Arif Bey de vardı. Bu seçimin ilk haftası çok heyecanlı geçti. Çünkü Mustafa Kemal Paşa attan düşmüş ve evine götürülmüştü. Bereket yarası önemli değildi. 24 saat sonra cepheye hareket etti. Her şeye rağmen Ankara'daki heyecan panik halini alıyordu. Bir hayli kimse Kayseri'ye göçtü. Köylü birkaç gün sabrettikten sonra birkaçı gelerek bana dedi ki, ''Beyler Ankara'dan savuşuyor, Yunanlar yaklaşmış, şehir kaçaklarla dolu. Biz de arabalarımızı hazırladık, ne dersin?'' Ben yerinizden kımıldamayın dedim. Benim Kayseri'ye gidip gitmeyeceğimi sordukları zaman katiyen gitmeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine benim ne zaman Ankara'dan ayrılmak gerektiğini kendilerine haber vermemi rica ettiler. Ben onlara böyle bir zaman gelmeyecek dedim. Bu onları biraz avuttu.''